الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta da tuvalet adabı ile ilgili hadisleri almaya devam ediyorduk. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk hadis-i şerifimiz Ayşe radıyallahu anh'ın naklettiği hadis-i şerif. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى القائط فليستتر رواه أبو داود. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim tuvalet ihtiyacını gidermek için giderse gizlensin. Kim tuvalet ihtiyacını gidermek için eğer bir yere giderse ne yapsın? Diğer insanlardan gizlensin. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiş. Alimler isnadının hasen olduğunu söylüyorlar. Sahih bir hadis-i şerif. Buna benzer daha önceden Mugira bin Şube'nin hadis-i şerifini almıştık. Hatırlıyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mugira bin Şube'ye diyor ki su torbasını al. Bu şekilde gel. Sonradan diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden öyle bir uzaklaştı ki onu göremeyeceğim bir mesafeye gitti. Daha sonradan da ihtiyacını giderdi diyor Mugira bin Şube radıyallahu anh. Diyoruz ki Mugira bin Şube radıyallahu anh'un hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiiline delalet ediyor. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana su tulumunu al dedi. Daha sonradan benim göremeyeceğim kadar bir mesafeye gitti ve ihtiyacını giderdi. Bu hadis-i şerif bize neyi anlatıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiilini. Şimdi alacağımız hadis-i şerif de Ayşe radıyallahu anh'ın zikrettiği bu hadis-i şerifte bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü sünnetinden bize bahsediyor. Peygamber Efendimiz ne diyor? Kim tuvalet ihtiyacını gidermek için giderse ne yapsın? Gizlensin. Yani iki hadise baktığımız zaman asıl itibariyle mana olarak aynı. Birisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiilinden bahsediliyor. Bu hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü sünnetinden bize bahsediliyor. Yine bu hadis-i şerifte arkadaşlar insanlardan uzak bir yerde ihtiyacın giderilmesinin gerekliliğini anlıyoruz. Yani kişi ihtiyacını gidereceği zaman insanların olmadığı bir yeri seçip ihtiyacının orada gidermesi gerektiğini anlıyoruz. Hadis-i şerifte felyestetir. O kimse ne yapsın? Gizlensin. Burada bir ne var? Emir var. Değil mi? Allah Resulü sen burada bir şey bize emrediyor. Buradaki emir farziyeti, vücubiyeti mi gerektiriyor yoksa müstahap oluşu mu gerektiriyor? Bunu daha önceki şeyde Mugire bin Şube radıyallahu anh hadisinde açıklamıştık. Dedik ki konuyla ilgili tafsilat var. Hatırlayan var mı? Mustafa?
Gizlilik konusuna girdiği için kimi alimler müstahap olarak ele alıyorlar hocam?
Yok. Konuya öyle bir giriş yapmadık. Diyoruz ki eğer kişi buradaki gizlenme, kişinin avret mahali gözükecek ise o kişinin gizlenmesi nedir?
Farzdır.
Yani burada eğer insanların önünde onun avret mahali görülecek bir şekilde yapıyorsa o insanın o insanlardan gizlenmesi nedir?
Farzdır.
Veya şöyle bir şey düşünelim ki o zaman da bu örneği vermiştik. İki kişi var birbirlerine sırtlarını dönmüşler, birbirlerinin avret mahallerini görmüyorlar. Ama bu şekilde de diyoruz ki onların gizlenmesi nedir? Burada avret yerlerinin görünme ihtimali olmamasına rağmen gizlenmeleri müstahaptır. Ama eğer avret mahali gözükecek ise buradaki emir neye delalet eder? Vacip oluşa, farz oluşa delalet eder. Eğer avret mahali görünmeyecek ise o zaman buradaki emir neye delalet eder? Müstahap oluşa delalet eder demiştik. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haya sahibi olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bırakın avret mahallinin gözükmesini. İnsanların onu ihtiyacını giderirken uzaktan dahi görmelerini ne yapmıyordu? Razı olmuyordu bundan. Haya sahibi olduğu için öyle bir mesafeye gidiyordu ki veyahut da bir taşın, bir ağacın, bir şeyin arkasına geçiyordu ki insanlar onu bu ihtiyacını giderirken ne yapmasın? Görmesinler. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ne diyor? El haya'u minel iman. Haya imandandır. O yüzden diyoruz ki kişinin ihtiyacını giderirken özellikle açık alanda insanların göreceği bir yerde ne yapması lazım? İnsanların görmeyeceği bir şekilde bir yere çekilip ihtiyacını o şekilde gidermesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetinden. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar yine Ayşe radıyallahu anha'nın zikrettiği bir hadis-i şerif. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْقَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ اَخْرَجَهُ الْخَمْسَ وَسَحَّهَهُ اَبُوْ حَاتِمْ وَالْحَاكِمْ Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra çıktığında gufraneke yani Allah'ım beni bağışla, beni affet derdi. Hadisi 5 imam tahric etmiş, Ebu Hatim ve Hakim sahih olduğunu söylemişlerdir. Burada hadisi 5 imam tahric etmiş dedik. Değil mi? Bu 5 imam kimdi? Hatırlayan var mı?
Buhari, Müslim, Haric, Ahmet bin Hanbel
ve 4 sünen sahibi. Yani 4 sünen sahibi ve İmam Ahmet 5 imam. Ve artı İmam Ahmet bu hadisi ne yapmışlar? Tahric etmişler. Burada arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını giderdikten sonra ne diyor? Gufraneke. Buraya baktığımız zaman gufraneke kelimesi mastar aslında. Ama son harfine baktığımız zaman nun gufraneke ne olmuş? Mansup olmuş değil mi? Gizli bir fiil onu ne yapmış? Nasp etmiş. O fiil aslında ne? Es'eluke gufraneke. Senden beni bağışlanmanı ne yapıyorum? Bağışlamanı diliyorum, istiyorum anlamında. Bu gufranekeden önce bir fiil var. Es'eluke gufraneke. O yüzden bu şekilde mansup olmuş sonu. Burada arkadaşlar aklımıza şöyle bir soru takılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını gideriyor. Ondan sonra ihtiyacını giderdikten sonra ne diyor? Gufraneke. Yani Allah'ım beni bağışla. Normalde bu ihtiyacı giderdikten sonra Allah-u Teala'nın kendisini bağışlamasını neden istiyor olabilir? Yani bu duanın yani bu duanın normalde bu şekilde burada gelmemiş olması lazım. Yeri sanki burası değil gibi. Değil mi? Yok, konuyla alakası yok. Alimler bununla ilgili 2-3 tane görüş zikrediyorlar.
Başka bir duası da var ya mesela hocam.
O hadis için alimler zayıf diyorlar. Bir tanesi bu. Burada alimlerin 3 görüşü var. Diyorlar ki bazı alimler burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz kişi ihtiyacını giderirken o esnada Allah'ı zikretmesi hoş olan bir durum değil değil mi? Bu tuvaletteyken ihtiyacı giderirken bu bize yasaklanmış bir durum. Bazı alimler diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının genelinde ne yapardı? Allah-u Teala'yı zikrederdi. Böyle durumlar, ihtiyaç giderme durumları, Allah-u Teala'yı zikretmekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i alıkoyduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Allah-u Teala'dan kendisini bağışlamasını diliyordu. Ama bu görüşle ilgili alimler konuşuyorlar. Diyorlar ki eğer bu durum böyle olsaydı o zaman hayızda olan bir bayanın temizlendikten sonra, gusül aldıktan sonra, namaz kıldıktan sonra da bu şeyi söylemesi gerekiyordu. O da kendi elinde olmadan sebeplerden dolayı Allah'ı zikretmekten kendini alıkoyuyordu. Bunun akabinde Allah Resulü Aleyhisselam bize böyle bir sünnet öğretmedi. O yüzden alimler de diyorlar ki Allah-u Teala burada yasakladığı için biz ne yapmıyoruz? Allah-u Teala'yı bu esnada zikretmiyoruz. Çünkü onu zikretmeye yani onu anmaya bir şey değil, bir mekan değil. Güzel, bir hoşnut olduğumuz bir durum olmadığı için. İkinci olarak alimler diyorlar ki kişi normalde bu şekilde bu kendi vücuduna eziyet eden, zarar veren, bu kendisine zarar veren, eza veren şeyi dışarı çıkardığında neyi hatırlıyor? Aynı zamanda manevi olarak günahlarını hatırlıyor. Yani bu şekilde Allah-u Teala bu nimeti vermiş. Vücudundaki onu eziyet eden şeyleri dışarı çıkartıyor. O zaman aklına ne geliyor? Diyor ki benim yapmış olduğum bir sürü günahlarım var. Bunlar normal, bu maddi hissedilen değil de manevi olan günahlarım. Onu hatırladığı için ne diyor? Rabbim beni bağışla. Çünkü ne? İnsan vücudunda bu pislikleri maddi olarak taşıyor. Ama aynı zamanda taşıdığı bir de neler var?
Manevi
pislikleri, günahlar olduğu için. Bu onu hatırlattığı için ne yapıyor? Allah-u Teala'dan bağışlanmayı diliyor diyen alimler var. Üçüncü olarak da yine biraz önce Osman Bey'in zikrettiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu bu nimeti, ki büyük bir nimet değil mi? Düşünün bir insanın böyle bir hastalıkla iptila olduğunu. Ne tuvalet küçük abdestini ne büyük abdestini yapabiliyorsun. Yiyorsun ama çıkarma gibi bir nimet sana verilmemiş. Değil mi? Bunu yaşayanlar, ki prostat olanlar veya başka yoldan bunu yaşayanlar daha iyi bunun acısını şeyini bilir. Bu anlamda neye şükrediyorsun? Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bu nimete şükretmen gerekiyor. Bununla birlikte insan olarak biz neyiz? Şükürde aciziz. Allah hakkıyla vermiş olduğu bu nimete şükredemediğimiz için ne diyoruz? Rabbim, vermiş olduğum bu nimete hakkıyla sana şükredemedik. Bundan dolayı bizi ne yap? Bağışla. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı burada bu sebepten yaptığını da söyleyen alimler var. Yani genel itibariyle üç görüş var ama ikinci ve üçüncü görüş sanki şeye daha yakın. Mana olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duayı etmesine sebebiyet veren duruma daha yakın olarak görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydalara gelince diyoruz ki öncelikle kişinin ihtiyacını giderdikten sonra gufraneke demesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neyidir? Sünnetindendir. Yine bazı hadislerde biraz önce Mustafa'nın zikrettiği gibi Elhamdülillahillezî ezhebe annî el-eza ve afani diye gelen hadis-i şerifler var. Bana bu eziyet veren şeyden beni kurtaran, bana afiyet veren Allah'a hamdolsun diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmiş hadis-i şerifler var. Bununla ilgili alimler bu hadis-i şeriflerin zayıf olduğunu söylüyorlar ki müellifte baktığımız zaman bu konuyla ilgili sadece gufraneke ibaresi geçen hadis-i şerife kitabında yer veriyor. Diğer hadis-i şeriflerin, bu manaya gelen hadis-i şeriflerin zayıf olduğunu ilim ehli söylüyor. Yine biraz önceki zikrettiğimiz duruma benzer bir şekilde abdest aldıktan sonra aynı şeyi yapıyoruz. Abdest aldıktan sonra hangi duayı okuyoruz? Ve Resulü. Değil mi? Burada baktığımız zaman normalde biz abdest aldığımız esnada ne yapıyoruz? Maddi olan pisliklerden temizleniyoruz. Yaptığımız dua ne ile alakalı? Manevi olarak değil mi? Kalbimizi küfürden, şirkten, bidatlerden ne yapıyoruz? Bu şekilde şehadeteyni getirerek kalbimizi temizliyoruz. Aynı biraz önceki tuvalet ihtiyacından sonra Allah Resulü gufraneke dediği gibi abdest aldıktan sonra da Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek kalbini de manevi pisliklerden ne yapmış? Temizlemiş. Yani bu sünnetin başka bir tarafta abdest babında da geldiğini görüyoruz. Üçüncü hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu'nun zikrettiği hadis-i şerifte. وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ اَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَائِتِ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي وَزَادَ أَحْمَدُ وَدَارِقُطْنِي اِئْتِنِي بِغَيْرِهَا. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktı ve bana kendisine 3 taş getirmemi emretti. Ben de 2 taş buldum. Üçüncüsünü bulamadım. Bunun yerine bir tezek getirdim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 2 taşı aldı ve tezeyi attı. Ve o pistir, necistir dedi. Hadisi Bukhari tahric etmiş. İmam-ı Ahmet ve Darikutni'nin rivayetinde bana başkasını getir ziyadesi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvalet ihtiyacını gidermek için çıkıyor. Abdullah İbni Mesud'a ne diyor? Bana 3 tane taş getir diyor. Abdullah İbni Mesud Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu emrini yerine getirmek için etrafta ne yapıyor? Taş arıyor. 2 tane taş buluyor. 3. taşı bulamadığı için ne yapıyor? Bakıyor orada bir tezek var. Alıyor onu. Üçünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce ne yapıyor? 2 tane taşı alıyor ve tezeyi atıyor. Ne diyor? Bu necistir diyerek atıyor. İmam-ı Ahmed'in ve Darukutni'nin rivayetinde İ'tini bi gayriha. Yani bana ne yap? Bunun haricinde üçüncüsünü getir. Yani hala üçüncü taşı ne yapıyor? Abdullah İbni Mesud'dan istiyor. Yani 2 tanesini aldı. Üçüncüsü taş hükmünde değil, temizleyici bir şey değil. Onu attı. Elinde kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. Onun yerine ne diyor? Bedel olarak bana bunun bir tane daha getir. Buradaki dışkının arkadaşlar, buradaki tezeğin eşeğin dışkısı olduğunu söylüyor alimler. Ki bunu da biraz sonra şey olarak açıklayacağız. Burada inneha riksun diyor. Riks kelimesi manası rics, necis anlamına geliyor. Yine arkadaşlar bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz faydelerde daha önceki sahabelerde zikretmiştik. Enes bin Malik radıyallahu anhu da, Mughira bin Şube'de. Aynı bu hadis-i şerifte Abdullah İbni Mesud'un faziletine delalet eden hadis-i şeriflerden bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmekle şereflenmiş sahabelerden bir tanesi. Abdullah İbni Mesud'un faziletine delalet eden bir hadis-i şeriftir diyoruz. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar bir kaide çıkartıyoruz. İnnel iştihade izâ hâlefen nas fehuve bâtılun. Eğer iştihat nassa muhalifse o iştihadın hükmü nedir?
Batıldır.
Eğer bir iştihat varsa ortada ve bu iştihat Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa o iştihat etmenin hükmü nedir o iştihadın? Batıldır. Bunu bu hadisten nereden çıkartıyoruz?
Abdullah İbni Mesud'un hocam iştihat ediyor.
İştihat ediyor ne yapıyor?
İki taş bir de onu, bir tane daha taş bulamıyor onun yerine tezek yapıyor.
Ne yapıyor burada iştihat ediyor. Bakıyor 2 taş var başka bir şey bulamıyor. İştihat ederek ne yapıyor? Diyor ki bu tezeyi de alıp götüreyim. 3 tane benden Allah'a sözlerim taş istedi. 3. taşı bulamadım. İştihat ederek ne yapıyor? O tezeyi alıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor. Değil mi? Burada bu iştihadın batıl olduğunu nereden anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bu tezeyi
atıyor.
3.'sünü istiyor. Demek ki bu iştihadın hükmü ne oldu? Ortadan kalkmış oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ile yani bu iştihadı ne yapmadı? Kabul etmedi. Yine buradan şunu bu fayda olarak çıkartıyoruz. Bir konuda bir müştehit iştihat ederse, isabet ederse hadiste geldiği gibi 2 ecir alır. Eğer hata ederse Allah katında bir ecrini alır. Ve iştihat eden bu anlamda ne yapmaz? Hor görülmez. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iştihadından dolayı Abdullah İbni Mesud'a kızıyor mu? Kızmıyor. Ne yapıyor? Diyor ki bana üçüncü taşı getir. Yine başka bir fayda olarak şunu zikredebiliriz. Burada isticmarın en az 3 taşlı olduğunu yani taş ile temizlenmenin en az 3 taşlı olduğunu faydasını çıkartabiliriz. Ki bunu da en son Darukutni'nin ve İmam Ahmed'in ziyadesinden anlıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Bana üçüncü taşı getir diye Abdullah İbni Mesud'u emrediyor. Yine isticmar ile su olmadan sadece taş ile temizlenmenin caiz olduğunu bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Ki bunu üçe ayırmıştık. En eftali su ve taşı, önce taşı sonra suyu kullanmak. İkinci mertebe olarak sadece suyu kullanmak. Üçüncü mertebe olarak da ne demiştik? Sadece taşı kullanmak. Bu üçü de taharette geçerli olan durumlar. Ama en faziletlisi önce taş, sonra su. Tabi burada taşın hükmüne diğer şeylerin de girdiğini daha önceden söylemiştik hatırlıyorsanız. Kağıt, peçete de bunun içine girer. İşte ne bileyim başka tahta parçası da. Aklınıza gelebilecek mendil, bez parçası. Yani taşın hükmünü alabilecek her şey bunun hükmüne girer diyoruz.
Yeter ki tezek olmasın.
Yeter ki necis olan bir şey olmasın. İmam Şafii arkadaşlar bu hadisi şeriften eti yenen ya da yenmeyen bütün hayvanların bevlerinin ve dışkılarının, idrarlarının ve dışkılarının necis olduğu hükmünü çıkarmıştır. Bu hadis-i şeriften bunu İmam Şafii nasıl çıkartıyor bu hükmü? Yani Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne tezeğini getirdiğini söylemiyor. Allah sallallahu aleyhi ve sellem bunu atıyor. Değil mi? Bunu atıyor, bununla ne yapmıyor? İsticmarda istinca yapmıyor. O yüzden İmam Şafii diyor ki o zaman bu neye kapsar? Geneli kapsar. Yani bütün hayvanların eti yenen olsun, eti yenmeyen olsun, bütün hayvanların idrarları ve dışkıları necistir diyor. Bu hükmü çıkartıyor. Ama biz soruyoruz. Bu hüküm doğru mu?
Devenin idrarı...
Ha, şimdi oraya geleceksin. İmam Şafii böyle bir hüküm çıkardı. Bu hüküm doğru mu? Belki bu hadis-i şeriften bu hüküm çıkarabilir. Değil mi? Bu hüküm belki bu hadis-i şeriften çıkarabilir İmam Şafii rahimeullah. İçtihat etmiş olabilir. İçtihadında isabet ettiyse iki ecir, hata ettiyse bir ecrini Allah katında almış olabilir. Ama biz diyoruz ki yine Sahih Bukhari'de geçen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Oraniyin kabilesine bağlı mensup olan insanlar geliyordu değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme midelerindeki bir şikayetten bahsediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara neyi emretti? En yeşrabu min ebvabil ibili ve elbaniha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara develerin idrarlarını ve aynı zamanda sütlerini içmesini ne yaptı? Emretti. Eğer bu necis olsaydı, necis olan bir şeyle tedavi olunur muydu İslam dinine göre? Olunmazdı değil mi? İslam dinine göre bu yasak olan bir durum. Demek ki buradan İmam Şafii'nin çıkardığı bu hükmün doğru olmadığını başka bir hadis-i şerifle anlıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o midesi ağrıyan o insanlara ne yapıyor? Devenin idrarını içmelerini emrediyor. Değil mi? Evet. Ve bununla birlikte yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme koyunların ahırında namaz kılmak ile ilgili sorulan soruyu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Oralarda namaz kılınır diyor. Koyunların ahırında o hayvanların idrarları veyahut da dışkılarının olmaması mümkün mü? Değil değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmıyor? Yasaklamıyor. Demek ki eti yenen hayvanların, eti yenen bütün hayvanların idrarları ve dışkıları necis değildir. Bu hükmü ne yapıyoruz? Diğer hadis-i şeriflerden çıkartıyoruz. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar eşeğin dışkısının necis olduğu hükmünü de ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Eşek eti yenen bir hayvan mı?
Değil.
Eti yenmeyen hayvanın dışkısı ve idrarı neydi? Necisti. Peki zebranın dışkısı ve idrarı necis mi?
Değil hocam.
Değil derken?
Yani ehil eşekleri yemeyiz.
Caiz hocam. Hadis ehil olarak geliyor.
Yani normal bildiğimiz literatürdeki eşeğin eti, dışkısı, idrarı necis, eti yenmez diyoruz. Aynı zamanda zebra için aynı hükmü söylemiyoruz. Çünkü zebra eti yenen bir hayvan olduğu için, hadiste buna izin verildiği için diyoruz ki onun hükmü de normal devenin, ineğin, koçun, koyunun hükmüne, yenilen hayvanların hükmüne girer diyoruz. Ve bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. Bazı hadis-i şerifler daha önceden de aldığımız için ne yapmıyoruz üzerlerinde? Fazla durmuyoruz. Çünkü onlarla ilgili tafsilatlı bir şekilde geçmiş hadislerde konuşmuştuk. Şimdi hatırlatmalar yaparak, oralara vurgular yaparak devam ediyoruz. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا اَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثٍ وَقَالَ اِنَّهُمَا لَا يُطَحِّرَانَ رَوَاهُ دَارُ كُتْنِ وَصَحَّهَهُ Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kemik veya tezek ile temizlenmekten bizi ne yaptı? Men etti. Bu ikisi temizlemez buyurdu. Kemik ve tezeğin temizlememe özelliğine sahip olduklarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Darukutni'nin rivayetinde, sahih olan bir rivayette bu şekilde bize ne yapıyor? Bildiriyor. Yine bu konuyla ilgili arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kemik ve tezek ile temizlenmeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Kemik ve tezek ile temizlenmeyi bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yasaklamıştır. Burada diyoruz ki bütün kemik ve bütün tezekler bu hüküm içine girer. Burada yine kemik ve tezeyi iki gruba ayırıyoruz. Bir eti yenen hayvanların kemiği ve tezeyi, bir de eti yenmeyen hayvanların kemiği ve tezeyi olarak iki sınıfa ayırıyoruz. İkisinde de ne diyoruz? Bu şekilde kullanmak haramdır. Şimdi eti yenen hayvanların kemiği ve tezeyi ile ilgili biz ne demiştik daha önceki hadis-i şeriflerde? Cinlerin ve onların bineklerinin, hayvanlarının yiyeceği demiştik. Değil mi? Eti yenen hayvanların kemikleri ve tezekleri. O yüzden bununla istinca etmenin hükmü nedir? Haramdır. Eti yenmeyen hayvanların tezeyi ve kemiğinin hükmü neydi? Necis. Bunlar da bu yüzden necis olan şey temizler mi? Değil mi? Yani sen orada necis olan bir şeyle başka bir necaseti ortadan kaldırabilir misin? Kaldıramazsın. O zaman diyoruz ki eti yenmeyen hayvanların kemikleri necis, temizleme özelliğine sahip değil. Eti yenmeyen hayvanların dışkısı necis, aynı şekilde ne? Temizleme özelliğine sahip değil. Eti yenen hayvanların kemiği ne? Cinlerin yiyeceği olduğundan bunlarla temizlenmek haram. Ve aynı şekilde eti yenen hayvanların tezeyi necis olmamakla birlikte ne diyoruz? Cinlerin bineklerinin yiyeceği olduğu için bunlarla temizlenmek haram diyoruz. Peki bir kişi bu eti yenen hayvanların kemiğiyle veyahut da dışkısıyla temizlense taharet hükmünü alır mı? Temizlenmiş olur mu?
Almaz.
Almaz diyenler. Alır diyenler var mı?
Alır.
Alır. Neden?
Bu haram işlemiştir hocam ama bu onun taharetlenmesini şey değil deseydi çünkü o necis değil.
O zaman konuyu burada tafsilatlı bir şekilde ayırıyoruz. Bir kişi böyle yaparsa hükmü ne bunun?
Haram.
Ama tahareti hasıl olmuş mu?
Olmuş.
Olmuştur. Haram başka bir şey. Necasetlikten temizlenme durumu başka bir şey. Yani eti yenen hayvanın dışkısıyla veyahut da kemiğiyle temizlenen bir insan bu hadise göre ne yapmıştır? Veya diğer hadislere göre haram işlemiştir. Ama bu haram işlemesi onun temizlenmemesini ne yapmaz? Gerektirmez. O zaman bu hadis-i şeriften innehumâ lâ yutahhirân, bu ikisi kemik ve hayvan dışkısı temizlemez hükmünü nereye yoruyoruz? Hangi hayvanın eti ve hangi hayvanın dışkısı? Demek ki buradan kastedilen hadis-i şerifteki ne diyoruz arkadaşlar? Eti yenmeyen hayvanların kemiği ve dışkısı temizleme özelliğine sahip değildir. Çünkü necistir. Eti yenen hayvanların kemiği ve dışkısı temizleme özelliğine sahiptir. Ama onlarla temizlenmek nedir? Haramdır. Ama bir insan temizlense temizliği ondan kabul edilir. Bu konuyla ilgili anlaşılamayan bir yer var mı? Bir sonraki hadis-i şerifimiz yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun zikrettiği hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ anhu قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَمَّةِ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ رَوَاهُ دَارُ كُتْنِي وَلِلْحَاكِمْ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ وَهُوَ صَح۪يهُ الْإِسْنَادِ Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İdrardan sakının çünkü kabir azabının geneli ondandır. İdrardan sakının çünkü kabir azabının geneli nedendir? İdrardandır. Hadisi Darukutni rivayet etmiş. Hakimin rivayeti ise şöyledir. Kabir azabının büyük çoğunluğu idrardandır. Kabir azabının büyük çoğunluğu idrardandır. Bu rivayetin isnadı da nedir? Sahihtir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istenzihu diyor. Yani istenzihunun manası temizlenin. Temizlenin, uzak durun, bu manalara geliyor. Temizlik manasına geliyor. Bevl'den temizlenmek iki durumda oluyor arkadaşlar. Bevl'den temizlenmek iki durumda oluyor. Bunun birincisi, kişi sert olan bir yüzeye ayakta idrarını yaparsa ne olur arkadaşlar? Bu sert olan yüzey ne yapar? Bunu sıçratır. Ya bedenine ya elbisesine bu idrar gelmiş olur. Bu şekilde kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu yasakladığı şeye düşmüş olur. O zaman ne yapacağız? Bu konuda ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yani üzerimize, elbisemize ve bedenimize sıçramamasına dikkat edeceğiz. Yapacağımız yerin özelliğini anlayacağız. Eğer böyle sıçrayacak bir durumda ise buna ne yapmamız gerekiyor? Önem göstermemiz gerekiyor. Yine bu hadis kapsamına giren ikinci durum için arkadaşlar, alimler diyorlar ki eğer insanın bedenine ve elbisesine idrar bulaşırsa ne yapsın? Bir an önce onu ne yapsın? Temizlesin. Yani bu iki durumu buradan ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Bu idrarımızı yaparken üzerimize sıçramamasına dikkat etmemiz gerektiğini bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. Aynı şekilde neyi çıkartıyoruz? Eğer üzerimize de bulaşmışsa bir an önce izale etmemiz gerektiğini bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu sakınılması gereken durumunun sebebini bize açıklıyor. Diyor ki istenzihu minel bevli. Ne yapın? İdrardan sakının, temizlenin. Fe inne ammete azabil kabri minhu. Yani neden sakınmamız gerektiğini bize söylüyor mu, açıklıyor mu? Bize bir şeyi yasakladı. Peşinden sebebini bize bildiriyor. Ne diyor sebep olarak? Çünkü kabir azabı çoğunlukla bundan dolayıdır. Bevl'den temizlenmemekten dolayıdır. Veyahut da kişinin üstüne sıçrayıp bunu önemsememesinden dolayı olduğunu bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor. Burada arkadaşlar, kabir bir insan için ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur veyahut da cehennem çukurlarından bir çukur olabilir. Yani insan ya kabirde nimetlendirilir, değil mi? Allah-u Teala ona nimetlerini bahşeder. Veyahut da bir insan kabirde ne olur? Azaplardan bir azap çekebilir.
Hocam, bu hadisten yola çıkarak ayakta bevletmenin şey nedir?
Yani Allah Resulü Aleyhisselam'dan ayakta bevlettiğine dair rivayetler var. Burada neye dikkat etmek lazım? Şimdi mesela bir yumuşak toprağa insan bevlettiği zaman toprak bunu ne yapar?
Emer.
Ama bir kaya parçasına doğru veyahut da günümüzdeki tuvaletlerde fayansa doğru ayakta yaptığın zaman ne olur? Yani bunun sıçramama gibi bir ihtimali yok. O yüzden kişinin ne yapması gerekir? Bu durumdan, bu hadise binaen dikkat edip sakınması gerekebilir.
Hocam, ayakta bir defa yapmıyor mu Resulullah?
Yani diyorum,
tuvale yani kötü bir çöp, bir tür şeyler olduğundan.
Yani oradaki şey biraz önceki zikrettiğimiz şeye uygun. Yani oradan sıçrama zor olan bir durum. Ve Allah Resulü Aleyhisselam burada ayakta ihtiyacını gideriyor. Ama diğer durumlarda gelen oturarak daha güzel olduğu. Çünkü bu oturduğu zaman insanın sıçrama ihtimali ne oluyor? Daha aza düşüyor. Burada arkadaşlar kabir azabının veyahut da kabir nimetinin hem insanın bedenine hem de ruhuna kapsadığını söylüyoruz ki ilim ehli de bunu söylüyor. Yine kabir azabının Kur'an, sünnet ve icma ile sabit olduğunu görüyoruz. Kabir azabını kabul etmeyen fırka hangisi arkadaşlar?
Mutezile.
Mutezile'nin normalde dine bakış açısı ne? Akılcı oldukları için aklı naklin önüne geçiriyorlar. Eğer akıllarıyla bir şey anlayamadıysalar ya onu tevil ediyorlar ya da kabul etmiyorlar. Onların bu duruma baktığı ölçü nasıl? Diyorlar ki biz bir insanı gömdük. Aradan biraz zaman geçti, açtık. Ve biz o insanın cesedinin aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Siz ne dediniz? Hem ruha hem bedene azap veya nimet vardır. Ve biz bunu göremiyoruz. O zaman böyle bir şey yoktur. Olayı ne yapıyorlar? Getiriyorlar. Ama biz diyoruz ki bununla ilgili bu durum öncelikle ne bir durumdur arkadaşlar? Gaybi bir durumdur. Değil mi? Bizden gizlenmiş bir durumdur. Yani herkesin gördüğü zaman göremediği bir durumdur ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde bundan dolayı azap çeken iki kişinin değil mi haberini veriyor. sahih sünnette de bunu ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Yine Ayşe radıyallahu anha'ya arkadaşlar, sahih Bukhari'de ve sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte, Ayşe radıyallahu anha'ya bir tane Yahudi bir kadın gelip Ayşe radıyallahu anha'ya diyor ki, kabir azabından Allah'a sığın diyor. Kabir azabından Allah'a sığın diye o kadın, Yahudi kadın, Ayşe radıyallahu anha'ya böyle söyleyince Ayşe radıyallahu anha bu duruma ne yapıyor? Şaşırıyor. Yani kabir azabından Allah'a sığın. Yahudi birisi ona böyle bir şey söylüyor. Bunu ne yapıyor? Gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu soruyu yöneltiyor. Yani kabirde böyle bir azap, böyle bir şey var mı gibilerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de insanların kabirlerinde azap gördüklerini haber veriyor. Yani o Yahudi kadının sözünü ne yapıyor? Doğruluyor. Yani Yahudiler de bildiğimiz gibi ehli kitaptan oldukları için, yani onların kitaplarında da sahih olan bazı şeyler belki hala günümüze kadar gelmiş olabilir. Ehli kitap oldukları için ne yapmışlar? Bu konuda inançları, itikatları ne? Doğru, kabir azabını kabul ediyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Ayşe radıyallahu anh'ın bu sorusuna ne diyor? Evet diyor, kabirde bu şekilde azap gören insanların olduğunu bize söylüyor, haber veriyor. Sonra da kabir azabından sığınmalarını sahabelerine ne yapıyor? Emrediyor. Yine sahihinde gelen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son teşehhüde oturduğumuz zaman bir dua var. Orada söylediği. Hangi dua arkadaşlar bu? Allahümme inni a'udu bike min azabil kabri ve min azabi cehennem ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Yani Allah-u Teala'ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dört şeyden sığınıyor. Birincisi kabir azabı, ikincisi cehennem ateşi, üçüncüsü hayatın ve ölümün fitnesi, dördüncüsü de deccalin fitnesinin şerrinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya ne yapıyor arkadaşlar? Sığınıyor. Yine sahihinde geçen başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin önünden geçerken sahabelerine bu iki kişinin azap gördüğünü söylüyor. Bunlardan bir tanesi bevlinden sakınmadığını, bir diğerinin de insanlar arasında laf taşıdığını, nemime yaptığını belirtiyor. Ve bu iki kişinin kabirde azap çektiklerini bize ne yapıyor? Bildiriyor. Ve biz bu hadis-i şerifler akabinde gelen, mesela şeyle ilgili ayet-i kerime de var. Bu Firavun ailesiyle ilgili biliyorsanız. Ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diye buyuruyor? اَنَّارُ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا قُدُوًّا وَعَشِيَّا وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلِ فِرْعَوْنِ اَشَدَّ الْعَذَابِ Allah-u Teala diyor ki, sabah ve akşam olmak üzere Firavun ailesi ne yapar? Ateşe atılır. Ateşle azap edilir. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ Kıyamet koptuğu zaman اَدْخِلُوا آلِ فِرْعَوْنِ اَشَدَّ الْعَذَابِ Firavun ailesini ne yapın? Daha şiddetli bir azaba sokun. Cehennem azabına sokun. Demek ki o cehennem azabından önce Firavun ailesi ne yapıyordu? Bir azapla, kabir azabıyla azaplandırılıyordu ki Allah-u Teala kıyamet günü ne diyor? Firavun ve ailesini ne yapın? Daha şiddetli bir azaba çarptırın. Onları daha şiddetli bir azaba sokun. Bu ayet-i kerimeden de ne anlıyoruz? Kabir azabının olduğunu yine bu ayet-i kerimeden de anlamış oluyoruz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biraz önceki zikrettiğimiz o iki kişinin kabriyle ilgili hadis-i şerifte neyi görüyoruz? Allah-u Teala gaybi olan bu durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görmesine ne yapmış? İzin verdiğini yine o hadis-i şerifin faydası olarak zikredebiliriz. Yani bu yeşil kaldıkça o kimselere ne yapar diyor? Allah-u Teala azap etmez. Burada bevilden sakınmanın vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri vacip oluşa delalet ediyor. Yine kabir azabının olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Biraz önceki ayet-i kerimede olduğu gibi, zikredildiği gibi Firavun ve ailesine ne yapılıyor?
Sabah akşam
Allah-u Teala onları bu şekilde azap ediyor. Ayetle de kabir azabının olduğu sabit diyoruz. Burada arkadaşlar aklımıza yine şöyle bir soru geliyor. Kabir azabı devamlı mı yoksa belli bir süre mi? Yine burada alimler şu şekilde tafsilat getiriyorlar. Diyorlar ki müşrikler ve münafıklar için kabir azabı nedir? Süreklidir. Bu azap bittikten sonra kıyamette daha büyük azaba çarptırılırlar diyorlar. Ama Müslümanlar için Allah-u Teala'nın, Müslümanların günahkarları için diyelim, Allah-u Teala'nın dilemesine kalmıştır. Kimini Allah-u Teala kabir azabı etmeden cennetine sokabilir. Kimini kabir azabına sokmaz ama cehennemde yaptığı hatanın karşılığını verebilir. Değil mi? Kimisine hem kabir azabı edebilir hem de cehennem azabıyla azaplandırıp daha sonradan cennetine sokabilir. Yani diyoruz ki münafıklar ve müşrikler için ebedi bir azap var. Kabirde başlıyor ve cehennemle devam eden bir azap şekli var. Ama Müslümanlar için kabir azabı da olabilir, olmaya da bilir. Cehennem azabı da olabilir, olmaya da bilir. Allah-u Teala'nın meşiyetine, dilemesine bağlı bir durumdur diyoruz. Yine burada bevilden sakınmamak büyük günahlar kapsamına giriyor arkadaşlar. Çünkü bu sakınmamanın getirisi ne?
Kabir azabı.
Kabir azabı olduğu için diyoruz ki kişinin bevilinden sakınmaması büyük günahlar kapsamına giriyor. Yine bevilden elbisenin ve bedenin temizliğinin vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif ki namazın şartlarından iki tanesini arkadaşlar hadesten taharet, necasetten taharet. Bu ikisinden de temizlenilmesinin gerekli olduğunu, namazın şartlarından olduğunu da bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz arkadaşlar. Son iki, üç tane hadis-i şerifimiz var ama bunlar üzerinde çok fazla durmayacağım. Bunları da alalım. İhtiyaç giderme ile ilgili, tuvalet adabı ile ilgili hadis-i şerifleri bitirelim. وَاَنْ سُرَاقَةِ اِبْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ عَلَّمَنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَلَاءِ اَنْ نَقُودَ عَلَى الْيُسْرَى وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ Suraka bin Malik radıyallahu anhu buyuruyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ihtiyacımızı giderirken şu şekilde oturmamızı ne yapardı? Öğretirdi. اَنْ نَقُودَ عَلَى الْيُسْرَى Sol ayağımızın üzerine oturup sağ ayağımızı dikmeyi, uzatmayı bize öğretirdi diyorlar. Bu rivayet arkadaşlar Beyhaki'nin rivayeti. Zayıf bir senetle geldiği için bu hadis-i şerifle amel etmez, edilmez diyen alimler var. Bu faziletli amellere delalet ettiği için bu şekilde bununla amel edilir. Çünkü bu haramlık, helallik ile ilgili bir mesele olmadığı için bununla amel edilen diyen alimler var. O yüzden arkadaşlar eğer bu hadisle amel edilmez diyen alimler şunu söylüyorlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir rivayetle bize nasıl, ne şekilde oturacağımız bize belirtilmemiş diyorlar. Kişi kendisinin neyidir? Doktorudur değil mi? Nasıl rahat ediyor ise o şekilde ihtiyacını gidermesi o anlamda o kişi için geçerlidir. Yine bir grup alimde dedik ya bu hadis fadailü amal, faziletli amellere delalet ettiği için bu şekilde diyorlar ki bunu tıbbi açıklamalarını da yapıyorlar. Eğer mide işte sol tarafta olduğu için kişi sol tarafa üzerine oturup sağ ayağını uzattığı zaman bu şekilde ihtiyacını gidermesi, midesindekilerin boşaltması daha kolaydır diye bu şekilde tafsil getiren alimler de var. Ama biz yine diyoruz ki umumen hadis-i şerif senedi zayıf olan bir hadis-i şerif. Kişi nasıl ihtiyacını giderirken rahat ediyor ise o şekilde ihtiyacını ne yapması lazım? Gidermesi en evla, en uygun olanıdır diyoruz. Yine bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. وَعَنْ İsa اِبْنِ يَزْدَاتْ اَوْ اَزْدَاتْ عَنْ اَب۪يهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَوَاهُ اِبْنِ مَاجَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ Yine İsa bin Yezdat ev İsa bin Ezdat babasından radıyallahu anhu şu şekilde zikrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ Sizden birisi idrarını, bevlini yaptıktan sonra فَلْيَنْتُرْ zekerehu. Selâse merrâtin. Üç kez zekerini ne yapsın? Sıvazlasın ki içinde kalan ne olsun? Çıksın. Bu şekilde hadis-i şerifi İbn-i Mace rivayet ediyor. Ama hadis-i şerifin senedi ne arkadaşlar? Zayıf. Yani burada döndüğümüz zaman alimler bu konuyla ilgili diyorlar ki bu insanı vesveseye götüren bir durum olabilir. Her bunu yapmadığında çıktı mı çıkmadı mı bu şekilde insanı vesveseye verebilir. Yani bu şekilde zekerini sıvazlayıp ne yapması gerektiği söyleniyor hadis-i şerifte. Kalanın dışarıya atılmasını söyleniyor. Alime diyor ki bu vesveseye sebebiyet verir. Ve Şeyhülislam İbn Teymiye de bu hareketin böyle yapılmasının bidat olduğunu söylüyor. Sahih bir rivayetle gelmediğini söylüyor. Ve aynı zamanda kişilerde yine bazı alimler diyorlar ki eğer ihtiyaca binaen bazı insanlar bunu sünnet olarak görüp bu zamana kadar yaptı ise biliyorsa ki ihtiyaca binaen bunu yapmadığı zaman oradan bevl çıkacak değil mi? O zaman ne yapılması gerekir o kimse için? Bunu yapması da bir beis yoktur. Çünkü dediğim gibi bazı insanlar buna alıştığı için, buna sürekli yaptığı için eğer bu hareketi yapmazsa doğrulduğu zaman ne olacak? O içeride kalan dışarıya çıkmış olacak ve elbisesi ne olacak? Kirlenmiş olacak. Ama buna alışmayan insanlar için bunun yapılması nedir arkadaşlar? Bidattır. Ve aynı zamanda bu neye sebebiyet veriyor dedik? Vesveseye sebebiyet veriyor. Çünkü biraz sonra çıktıktan sonra acaba çıktı mı? Orada bir ıslaklık hissediyorum, bir şey hissediyorum. Şeytan seni buradan yakalayıp vesveseyle senin bütün hayatına ne yapabilir? Bunu yayabilir. O yüzden diyoruz ki bu hadisle amel etmek, hadisin senedi zayıf olduğunu söyledik. Şeyhülislam İbn Teymiye de bu şekilde yapmanın bidat olduğunu söylüyor. Sadece diyoruz ki ihtiyaca binaen bu durumda eğer böyle yapmazsa, eğer kalan idrar çıkıyor ise o kimseler için ne diyoruz? Bunu yapmalarında bir beis yoktur. Yine son hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. Ve bununla da dersimizi inşallah noktalayalım. وَعَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اَهْلِ قُبَى فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ فَقَالُوا اِنَّا نُطْبِعُ الْهِجَارَةَ الْمَا رَوَاهُ الْبَزَّارِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُودٍ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kuba ehline innallaha yuthni aleykum Allahu Teala size neden sena etti diye sorduğunu bize naklediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba ehline Allahu Teala sizi neden bu şekilde övüyor? Neden size sena ediyor? Onlar da diyorlar ki inna nutbi'ul hicarete elma. Biz taharet alacağımız zaman önce taş kullanırdık, ondan sonra da su kullanırdık diyorlar. Bezzar'daki geçen bu şekilde önce taş sonra su ibaresinin senedinin zayıf olduğunu söylüyor alimler. Bu rivayet Ebu Davud'da da geçiyor. Bu rivayetin aslı Ebu Davud'un süneninde de var. İbn-i Huzeyme Ebu Hureyre hadisi şerifiyle bu hadisin sahih olduğunu söylüyor ama biduni zikril hicareti sahih olan rivayette önce taş kullanırdık ibaresi gelmiyor. Yani direkt su ile temizlendikleri için Allahu Teala onları ne yapıyor arkadaşlar? Övüyor. Ayet-i kerimede ne diyor? Fihi ricalun yuhibbuna en yetetahharu. Orada temizlenmeyi seven erkekler vardır. Vallahu yuhibbul mutatahhirin. Allahu Teala çokça temizlenenleri sever. Ayet-i kerimesi nazil olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba ehline soruyor. Diyor ki Allahu Teala niye sizi böyle övdü? Niye size sena etti? Onlar temizlenmeyi seven adamlar vardır. İbaresinin mahiyeti nedir diye sorduğunda onlar da diyorlar ki biz ne yapardık? Temizleneceğimiz zaman önce taş sonra su kullanırdık diyorlar. Bu ibaredeki bu taş ziyadesinin alimler zayıf olduğunu söylüyorlar. Su ile temizlendikleri için Allahu Teala ne yapıyor? O kavmi övüyor. Biraz önce de zikretmiştik hatırlarsanız. Dedik ki istinca 3 şekilde oluyor. En faziletli olan neydi?
Önce taş,
önce taş ve su. Onu bu hadis-i şeriften çıkarmıyoruz.
Zayıf olduğunu.
Bu hadis-i şeriften çıkarmıyoruz ki vaka olarak da baktığımız zaman Bu böyle. Önce taşla kabasını alıp daha sonradan su ile temizlenmek en faziletli olanı. Sonra ikinci sırada su ile temizlenmek. Üçüncü sırada sadece taş ile temizlenmek. Yani burada üzerine vurgu yaptığımız şey ne arkadaşlar? Bu üç şekilde taharetlenme oluyor. Taşla da tek başına, suyla da tek başına taharetlenme olduğunu anlıyoruz. Yani su kullanmadan kişi taşla taharetlense taharetlenmiş, temizlenmiş olur mu?
Olur.
Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyke.